Ayrım 11.
Tenkitleri arasında elbette birkaç hakikat de vardı. Fakat bir hakikat lokomotifinin peşine 10 yalan vagonunu takıp hedeflerine varmak istediler. Kısmen de muvaffak oldular. Saf yürekli bir okuyucu kütlesi arasında Tevfik Rüştü'yü de Fuat Köprülü'yü de benzerlerini de kandırdılar. Celal Bayar'dan bile Kızıl Paçavra için hiç değilse bir beyanat vaadi kopardılar. Bu kızıl azgınlığın sonunu ricat manevralarındaki ezeli ustalığı ile tam vaktinde sezen Ahmet Emin Yalman hemen tam vatan cephesinden kaçtı. Fakat daha milli aleyhindeki yazısının mürekkebi kurumadan başvurduğu bu nafile ricat hareketiyle bizi değil yalnız kendi kendini aldatmıştır. Türk milleti artık mukaddes milliyetin düşmanlarını ve bu defa vatanın sınırları dışına atmasa bile şimdilik yüreğinin sınırları dışına attığı ikinci yüzellikleri mükemmel tanıyor. Ben kefilim. Nüfusu 5000 küsuru aşmayan ufacık Andor Prensliği'nin 500 milyon nüfuslu Büyük Britanya Devleti'ne tek başına harbi ilan etmesine kimse inanmaz. Fakat inanınız ki Şevket Rado adındaki yavru şair, minnacık elleriyle Mithat Cemal Kuntay'ın Tunç Anıtları halinde sıralanan eserlerini yumruklamak istemiş. Hadise ilgili makamların yani Akbaba, karikatür ve şaka idarelerinin dikkatini çekmiş olsa gerek. Fakat biz nispetsizliklerin bu en gülünç tecellisinde küçük bir facia da sezdik. O yaramaz ellerin şimdi nasıl kan revan içinde olduğunu, onlara ne telaşla pansuman üstüne pansuman yapıldığını tahmin etmiyor değiliz. Aslan kükremesiyle dehşet verir, kuzu melemesiyle sevimlidir. Bu güler yüzlü çocuk, Şevket Radocuk da aramızda incecik sesi, dalgın ve masum gözleriyle sevilen bir arkadaştır. Tabiat ve liyakatinin hadlerini birdenbire anlaşılmaz bir davranışla aşıverip, arslan kesilen bu süt kuzusunu daha büyük facialardan korumak için Mithat Cemal'e hitap edeceğim. Amcası, ben kefilim. O senin kendisine tavsiye ettiğin gibi Fransızcayı da biraz öğrenecek, havaiyat sütununu dolduracak kadar kültür edinecek, büyüklerine saygıda kusur etmeyecek. Fakat rica ederim, ondan senin Mehmet Akif'ini, Namık Kemal'ini, Üç İstanbul'unu ve Türk'ün şehnamesini de anlayacak bir idrak ve bilgi seviyesi isteme. Yavrucağın o mertebeleri aşmaya ne vakti ne de her yaşta çocuk kalmaya mahkum ruhunun körpe anatomisi müsait. Elini uzat ve onu affet. Sonra Şevket Rado'ya döneceğiz. Haydi yavrucuğum, sen de öp amcanın elini. Evciğizine git çalış, 30 yaşını geçtiğin halde bir türlü veremediğin ilk eserini hazırla. Senden beklediğimizi ver, bizi utandırma ve edebiyat tarihimizin eşiğinde içeri dalmanın hasretiyle ağzını şapırdatarak ve öpemediğin elleri ısırarak muhlanıp kalma. Tasvir 1945. Rıza Tevfik şairdi, büyük şair. Doktorluğu da, diplomatlığı da, filozofluğu da, pehlivanlığı da içindeki büyük şiir cevherine ihanetten başka bir şey değildi. Bütün hayatı şiire vefasızlığının cezasını ve cefasını çekmekle geçti. Edebiyata sadık kalsaydı yeryüzünün en büyük şairlerinden biri olması mümkündü. Hayallerinin peşinde sürüklenen fikirleri daima akıl planının dışarısına fırladığı için onu şiirin dışındaki her mevzuda sapıtmaya mahkum etmişti. Felsefe derslerinde Spencer'dan başlayıp Edirne'deki pehlivan güreşlerine kayması ve hiçbir karar noktası bulamadan saftan dışarı uğraması bundandı. Birinci Dünya Harbi'nde Beyazıt'taki Türk Ocağı'nda Tevfik Fikret için bir konferans veriyordu. Mevzu çarçabuk unuttu ve gene kendi hayatını anlatmaya başladı. İki saatten fazla süren bu zevzeklik aralarında Talat Paşa'da bulunan dinleyicileri sıkmıştı. Hamdullah Supi kulis arkasından onu susturmaya boş yere çalıştı. Nihayet perdeyi kapadılar ve cümlesini yarıda bıraktırdılar. Onun doktorluğu da, diplomatlığı da, filozofluğu da, pehlivanlığı da böyle yarım kalmıştır. O yerlerde güneş mahmuru Fikret bir peridir ki, doğar sevdalı akşamlar nigahı vapesininden. O yerlerde sabah bestekarı serseridir ki, Perişan nameler perran olur güya enininden. Manzumesini yazan bir şairin, şiirin toprağı dışında maceralar aramasının cezasız kalması mümkün müydü? Hayal içinde yüzen o avare zeka için şiirin dışında her attığı adım onu gaflet uçurumuna götürecekti. Ne kazandıysa edebiyatın içinde kazanmış, ne çektiyse edebiyatın dışında çekmişti. Fantezi kahvedir. Şairi kendine çeken de, dışarıya iten de odur. Rıza Tevfik'in şiire ihaneti, şiirin ona oyunudur. Tıp tarihi de, güreş tarihi de onu tanımayacak. Politika tarihi onu kovacak. Fakat edebiyat tarihi şu mısralarıyla sanki şiire hitap eden adamı bağrına basacaktır. Ne olurdu alnından öpüp her seher saçını ben çözüp ben bağlasaydım. Ulus 1950. Recep Peker. Birkaç ay evvel Beyoğlu'nun bir berber salonunda benim gibi sıra bekleyen Mithat Cemal Kuntay, uzakta bir koltukta tıraş olan adamı tanıyıp tanımadığımı sordu. Menfi cevap alınca Recep Bey dedi. Recep Bey, Recep Peker, vücut yapısı ve başı unutulmayacak kadar şahsiyetli, daha uzaklardan da görsem derhal tanıyabileceğim insan bu kadar tanınmaz bir hale mi gelmişti? Yüzünün rengini uçuran bu mavera solgunluğu, kapalı ve simsiyah bir ufka bakan gözlerdeki bu ümitsizlik, bu hareketsizlik ve dalgınlık, dimdik durma takatını kaybetmiş, hatta biraz küçülmüş, ebedi yastıkların huzurunu arar gibi duran bu yorgun baş Recep Peker mi? Ruhundaki büyük yolculuk sezgisinin belirtilerini o gün fark etmiş ve onu belki de son defa gördüğümü hissettiren gizli bir ürperme geçirmiştim. Uzun süren ve peşinden büyük bir kederi de beraber getiren ağır bir hayret içinde kaldım. Türk İnkılabı'nın başlıca isimleri arasında Recep Peker de vardır. Onu her şeyden evvel tasfiyeye mahkum, geleneklere karşı sımsıkı durduran bu inkılapçı hüviyetine bağlayarak anlıyorum. Asker Recep Peker, fikir adamı Recep Peker, politikacı Recep Peker. Sırasına göre ordudan kalma bir görünüş disiplininin hoyratlaştırdığı ve mahrem ruh hallerinin dışına sızdırmadığı inceliklerin ve dikkatlerin saklayıcısı Recep Peker. Dinamik Recep Peker. İnananların kestirme diliyle konuşan fakat zıt fikirlere karşı öfkesini çarçabuk müsamahaya çevirecek kadar nefsi üzerinde otorite sahibi Recep Peker. Hep bu hüviyet içinde canlı, çekici ve son terkiplerine kavuşmuşlardır. Dinginliğine ve genişliğine bu kadar zengin ve güzel vasıfları kendinde buluşturan insanın, hep askerliğinden ve inkılapçılığından gelen sert görünüşünün altındaki his mahşerini sezemeyen muhalifleri, son yıllarda onu çok üzmüşlerdir. Onların Recep Peker'i değil, en basit insanı bile anlamanın zorluğundan başka mazeretleri yoktur. Fakat öyle sanıyorum ki içlerindeki insaf sahipleri kaybettiğimiz büyük değere onun yakınları ve dostları kadar yanmışlardır. Ulus 1950. Mareşal. Gerçek değerini günlük politikanın dışında bulan sayılı büyük askerlerimizden birini kaybettik. Yarınki nesiller onun adını küçük bir siyasi teşekkülün 3-5 yapraklık hikayesinde değil, Kurtuluş Savaşımızın tarihinde ve şeref destanında okuyacaklar. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Müşir Fevzi Paşa'dan Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Şakmak'a kadar hep o dimdik, levent ve heybetli komutan Türk ordusunun ruhuna en yakışıklı hacmi ve şekli vermiştir. Şüphesiz onun değerini görünüş çizgilerine bağlayıp çıkmak niyetinde değilim. Bu güzel beden yapısı içinde kuvvetlerini büyük günlere saklayan bir barış ordusu gibi sakin ve disiplinli, ışığa bakan fakat hep gölgede duran içerlek ve asil bir ruh vardı. Onun vakarlı ve suskun duruşu büyük kuvvetini sessiz bir tevazu içinde saklayan Mehmetçiğin agrandismanı gibi görünüyordu. Askerdi. O kadar askerdik ki emekliye ayrıldıktan sonra onun yıldızı politika ile bir türlü barışmadı ve hiç değilse ruhunun ordudan ayrılıp günlük oyunlara kapılmasına razı olmadı. Tarih bu son sayfayı unutacak ve onu şerefli kılıcı beraberinde olmak şartıyla sayfalarına alacaktır. Ulus 1950. Sonbahar. Acaba dünyanın herhangi bir köşesinde hala bir muharrir var mıdır ki her gün siyasi bir gazetedeki fıkra sütununda leyleklerin gelişinden, süzgün ve şeffaf yaz gecelerinden, gamlı sonbahar akşamlarından ve mahzun dallarda veremli yanaklar gibi solan yapraklardan bahsetsin? Bilmiyorum. Hala mensur şiir yazan var mı diye de sorabilirsiniz. Var. Fransız edebiyat gazetelerinde görüyorum. Mesela bir Germain Beaumont, Neomander, fakat Murid politikada, Mozua tarih ve ekonomi her mevzuya dalıp çıkmaya devam ediyor. Ahmet Haşim gibi siyasi bir gazetenin ilk sayfasında kargalardan veya tahta kurullarından en güzel nesirlerini çıkaran bir illüzyon üstadına rastlamıyorum. Haşim şairdi. Fakat şimdi bize onun yaşadığı devirde bir şiir gibi geliyor. Avrupa'da ebedilik hayali veren bir huzur ve sükunun atmosferi. İspanya'da ihtilal, Almanya'da Hitler, Çin'de iç savaş yok. Dünya ekonomi buhranı da henüz başlamamış. Rusya ile dostuz. İngiltere ile düşman değiliz. Bulgarlarla ahbabız. Yunanlılarla kardeşiz. Atatürk başımızda. En büyük meselemiz Latin harflerinin imlasında C'den sonra T mi gelir, D mi? İçtim mi, içtim mi? Onu münakaşa etmek ve içmek. Bir de bugün gazetenizin birinci sayfasında dünyanın yüzüne bakınız. Kanlı bir geçmişte, karanlık bir gelecek arasında çırpınan, harpsiz, barışsız, kahramansız, dahisiz, şiirsiz ve felsefesiz dünyanın asık suratına. Bu şapşalı tanıyamaz olursunuz. Rus politikası çıldırmıştır. Yalnız Almanya'nın doğusunu değil, Avrupa'nın ve Asya'nın yarısını da Sovyetlere kaptırdığına yanıp dizlerini döven İngiliz politikası, şimdi Almanya'nın batısını silahlandırmak davasındadır. 38. Arz Dairesi'nde, Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran hattır, kan gövdeyi götürüyor ve belinin ortasından ikiye ayrılan bir millet, kendi kendini yiyerek İspanya Harbi'nde olduğu gibi yeni bir dünya savaşının tohumlarını ekiyor. Böyle bir manzara karşısında bahçemdeki rüzgarın yerde altın yaprakları koşturmasından ilham alarak bir sonbahar nesri yazmaya kalkacağıma inanır mısınız? Ne münasebet. Ben Karadeniz uşağıyım. Yesun onun nenesu. Ulus 1950. Faik Ali Ozansoy. Edebiyat-ı Cedide müşterek bir zevk ve eda grubuydu. Ana fikirden mahrumdu. Batıdaki edebiyat ekollerini temellendiren düşünceleri blok halinde değil, karma karışık serpintiler halinde romantik, realist, naturalist ve sembolist bir melez hassasiyette toplamıştı. Yenilik gibi umumi bir vasıftan başka da adı yoktu. Belirli bir tarihte ve Servet-i Fünun mecmuasının binasında yan yana gelmek gibi zaman ve mekan alakalarının geçici kadrosu içinde kaldı. Bu grubun mensuplarını daha önceki nesillerden ve batıdan gelen tesirlerin halitalarına göre yeniden sınıflandırmak işi henüz tezkerecilikten tamamıyla kurtulmadığı ve bir metot sahibi olmadığı için varlığından haklı olarak şüphe edilen edebiyat tarihimizin doğacağı güne kalmıştır. Bu bakımdan Faik Ali, yanılmıyorsam Fikret'ten ziyade Hamid'in zürriyetini devam ettirir. Romantik ihtişamını ondan almıştır. Fikret'ten gelen şekillere hem mukavemet ettiği hem de o devrin zevkini geliştiren yeniliğin cazibesinden kendini tamamıyla alamadığını zannettiren bir dil ve üslup tereddüdü içinde görünür. Hamid'in geleneğine sadık kalsaydı şöhreti sisli bir şahika gibi zaman zaman bulutlara karışıp gözden kaybolmayacaktı. Edebiyatımızın problemleri henüz dünyanın ve memleketin zevk ve fikir tarihini kavrayan büyük bir anlayışın eliyle çözülmediği için Faik Ali de geçici, sati, sallapati ve karmakarışık tenkit ve hükümlerinin curcunası içinde kesin ve belirli bir not alamadan gitti. Daha evvel kendisinin galiba Marmara adına çıkardığı bir mecmuada ve daha sonraları Seçkin Oğlu Munis Faik'in dergisinde rastladığım bazı şiirleri cidden güzeldi. Fakat tesadüfe bağlı hususi dikkatlerden başka alaka bulamamıştı. Tenkitsiz bir memlekette her sanatkarın nasibi budur yahut nasipsizliği. Kaybını geç haber aldığım büyük şairin hatırasını derin kederle selamlarken ailesine ve babasının değerli halefi Munis Faik Ozansoy'a taziyelerimi koştururum. Ulus 1950. Mevlana'sız Dünya. Ortaçağ dünyanın döndüğünü bilmiyordu. Kanın dolaştığını, cisimlerin niçin yere düştüğünü de bilmiyordu. Buhar makinesinden, elektrikten, dalga mekaniğinden, korpüskülden, atomun iç yapısından ve enerjiden haberi yoktu. Matbaasız, otomobilsiz, telefonsuz ve radyosuzdu. Tabiat önünde bir ortaçağ üniversite profesörü, zamanımızın bir ilkokul çocuğundan daha bilgisizdi. Paraziyelerine tecrübeden evvel inanıyor ve hadiseleri imanına göre manalandırıyordu. Metodu sakat, bilgisi yanlıştı. Bu Koperniksiz, Newtonsuz, Papensiz, Marconisiz, Plancksiz, Einsteinsiz çağın azizleri, velileri, ermişleri vardı. Tabiatın önünde bomboş duran gözleri kendi içlerine dönüktü. Motor yerine derinliğine oydukları insan ruhunun dibindeki otomatizmlerin sırrını, elektrik ve radyo yerine insandan insana mana intikallerini kolaylaştıran bir iç aydınlığının manevi kaynağını bulmuşlardı. Newtonları yok, Aziz Thomas'ları vardı. Marconileri yok, Şeyh-i Ekberleri vardı. Einstein'ları yok, Mevlana'ları vardı. Çağımız da bunlardan mahrumdur. Tek bacaklı kalmakta ve topallamakta ondan farkı yoktur. Bacak değişmiştir. Sendelemenin ritmi de fazla. Bin senede yıkılan orta çağın muvazene sıkıntısına çağımız 500 seneden fazla dayanamayacak gibi görünüyor. Şaşkınlığı ve bocalaması meydanda. Mevlana'nın 677. ölüm yıl dönümünde ona yalnız hürmetimiz değil hasretimiz de var. Onsuz ve onlarsız bir dünyanın gittikçe soğuyan, kuruyan ve katılaşan manevilik havası içinde elektriğin aydınlatamadığı bir ruh karanlığının ve kasvetinin trajediler hazırladığını seziyor, bize felaket mi, selamet mi getireceğini bilemediğimiz atom bombasının meçhuline aptal gözlerle bakıyoruz. Ulus 1951. Bir Zındığın Ölümü. 20. asır girerken André Gide ile beraber bütün Fransa bir zındıktı. Nietzsche'nin ön sezisi yanılmamıştı. Allah'ı öldüren, bütün manevi değerleri çökerten, insanın ahlakını üstün bir ilahi disiplinden mahrum eden bir nihilizm Avrupa'nın kanını zehirledikten sonra Fransa'da çıban başı veriyordu. İnanılır hiçbir değer kalmamıştı. Ne akıl, ne ilim, ne klasik sanat ve güzellik ölçüsü, ne din, ne ahlak. Şuur altında kaynaşan cinsi komplekslerin ve içgüdülerin yakalanıp itiraf edilmesine dayanan bir samimilik, inançsız ve amaçsız bir hürriyetin tek faziletini ve mazeretini teşkil ediyordu. Jid'in kahramanları en alçakça ihanetten, le moralist, en alçakça cinayete kadar Le Cave et du Vatican her günahı mübah sayıyorlardı. 25 yaşına kadar sıkı bir din terbiyesi aldıktan sonra bu cenderinin dışarısına fırlayıp günah çirkefine dalan Jid'in fikir dönekliği ve ahlak sefaleti yalnız kendi hayatına bağlı sebeplerden ileri gelmez. Bütün bir devrin ifadesidir. Valéry ve Alain gibi iyili ufaklı daha bazı hiçlik şampiyonları Nietzsche'nin yıktığı manevi değerler harabesinde onu yalnız bırakmadılar ve son günlerini yaşayan bir nihilizm salgınının ajanı oldular. Bu devir sona eriyor. André Gide'in fizik ölümü 1951 yılının herhangi bir Şubat gününe rastladı. Onun manevi ölümü daha öncedir. inkarın gururu ve rahatlığı içinde ikide bir değiştirdiği fikirlerini şımarık heveslerinin emrine vermiş bir adamın nafileliği Fransa'da çoktan sezilmeye, tenkit edilmeye başlanmıştı. André Gide gibilerin önemi ve değeri iki harp arası devrine en keskin karakterini veren tereddüt bocalamasının ve inanma buhranının samimi temsilcileri olmalarıdır. Bu samimilik onların reklamı da olsa unutulmayacak tek faziletleridir. Ulus 1951. İnce Dayı. Böyle bir asker, böyle bir vatansever, böyle bir devrimci, böyle bir partici, böyle bir teşkilatçı ve böyle bir vefalı arkadaş öldüğü zaman her biri bir kitap dolusu vasıflarının hatırlanması insana ayrı ayrı ölümler gibi çarpıyor. İnce Dayı son 30 yılın tarihine birkaç koldan girmiş, her cephesiyle unutulmaz bir canlılık ve coşkunluktu. Ecel düşeğine uzanıncaya kadar sosyal icapların davetine koşan enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Çünkü samimi adamdı, samimi. Onun mıknatıs bölgesine giren tanıdıklarının hepsi kendilerini ona yaklaştıran ruh çekiminin samimilikten başka bir şey olmadığını bilirler. İnanmadığı şey için serçe parmağını bile kımıldatmaktan çekinen Cevdet Kerim İnce Dayı, bunun için açıktı, cesurdu, sıcaktı. Gençlik ve isyan çağında onunla aramda sert çekişmeler oldu. İstanbul Parti Başkanı'ydı. 1950'den evvel İstanbul CHP İl Başkanı. Genel yazmanı olduğum bir edebiyat teşekkülüne el atmak istiyordu. Kapıştık. Bir toplantıda ben haklı fakat hazmı güç bir şiddet ölçüsünde konuştum. Bazı gazeteci dostlar bile üstüme yürüdüler. Yalnız Cevdet Kerim beni haklı bulduğunu söyledi. Sonra iddiası lehine beni his yoluyla kazanmaya çalıştı, muvaffak olamadı. Fakat bugüne kadar hiç değişmeyen sevgimi kazandı. Faal politikanın makyavelik zaruretleri içinde onun kadar samimi olabilmek bir ruh mucizesidir. Biliyordu ki insanları sevenler için açık ve içten olmakta hiçbir tehlike yoktur. Sigortası aşktı ve bütün başarılı hamleleri bu müsbet kaynayıştan doğuyordu. Çok anılacak ve aranacaktır. Çünkü ebedi münhal bırakıp gidenlerdendir. Ulus 1951. Prens Sabahattin. Prens Sabahattin için İstanbul'da yapılan toplantıda neler konuşulduğunu bilmiyorum. Gazetelerde de göremedim.